Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bu programımızda genç sahabilerden çok meşhur bilinen Medineli genç sahabilerden Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı konuşacağız inşallah. Muaz bin Cebel Medine'nin yakışıklı gençlerinden birisi. Tıpkı Mekke'nin efendim Mus'ab'ına benzetebiliriz onu. Uzun boylu olduğu söyleniyor rivayetlerde. Uzun boylu, beyaz tenli, iri gözlü ve kıvırcık saçlı olduğu söyleniyor. Yakışıklı bir genç olduğu söyleniyor. Arkadaşları arasında yüz güzelliği yanında yumuşak huyluluğu, hayası, cömertliği ile tanınıyor. Onun keskin zekası, hazır cevaplılığı, güzel konuşma ve üstün gayretleriyle akranlarından farklılığı göze çarpıyor. Öne çıkan bir genç, lider vasıflı bir genç Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz Medine-i Münevvere'ye bir genç sahabi göndermişti. Oradaki Medineli Müslümanları eğitmek ve Medine'deki müşriklere de İslam'a davet etmek üzere Mus'ab bin Ümeyr, meşhur Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh. Tabi Mus'ab radıyallahu anh, Muaz radıyallahu anh'ı fark etmekte gecikmemişti. Ve ona İslam'ı anlattı ve onun davetiyle Muaz radıyallahu anh İslam'ı kabul etti. İkinci Akabe biatında Peygamber Efendimiz'e biat edenler arasına katıldı. Bu şerefe erdi Muaz radıyallahu anh. Medine-i Münevvere'ye dönünce şöyle bir plan geliştirdi kendisine göre. Yeni bir plan bu, yeni bir proje. Efendim, puta tapan insanlar var karşısında. Akrabaları var, komşuları var, dostları var yerine göre, arkadaşları var. Acaba bunlara bu putların değersiz olduğunu nasıl gösterebilirim? Bunlar Tanrı olamayacağını ve bunların bir gücü olmadığını nasıl ortaya koyabilirim diye düşündü. Ve bir proje geliştirdi. Projesi şöyleydi. Genç Müslümanlardan bir grup oluşturdu kendisine. Ve bu gençlerle beraber önce putun kimin evinde nerede, evinin neresinde olduğunu tespit ediyorlardı. Sonra da ona göre o putu oradan alıp efendim değersiz hale getirmek için bir proje, plan geliştiriyorlardı. Tabi öncelikle o evde Müslüman olmuş bir genç varsa işleri kolaydı. Daha rahat bir şekilde halledebiliyorlardı. Önce oradaki evdeki genci Müslüman İslam'a davet ediyorlar. O İslam'a kattıkları, saflarına kattıkları bu gençle beraber putları bulundukları köşelerinden geceleyin herkes uykudayken aldırıyorlar ve Medine dışındaki bir yerde parçalıyorlardı. Tabi evde bir genç yoksa bu sefer uygun bir zamanda kendileri içeri sızıyor, putu yerinden alıp yok ediyorlardı. Tabi Muaz radıyallahu anh'in ve ekibinin bu uygulaması mal, makam, şöhret gibi putlar onlar için kullanılabileceği gibi gönül alemindeki nefis putuna karşı mücadele içinde aslında bir yöntem özelliği, bir bize haberci diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Tabi heva ve heves putlarını kalpten temizlemek, onların ne kadar değersiz olduğunu kavramakla alakalı malumunuz. Ki zaten Muaz radıyallahu anh bunu yapıyordu. Putperestlere putlarının ne kadar değersiz olduğunu, hiçbir şeye güçleri aslında yetmeyeceğini bu uygulamasıyla ortaya koyuyordu kıymetli kardeşlerim. Tabi bu metodu günümüze aktaracak olursak, günümüzde efendim puta taban yerler var mı, bölgeler var. Mesela Moğolistan'da ve bazı bölgelerde hala puta tapan insanlar var veya daha başka yerlerde var. Puta tapıcılık bitmiş değil kıymetli kardeşlerim. Tabii ki orada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, efendim oradaki insanlara eğer tebliğde bulunacaklarsa, putlarına sövmeden, ama putların değersizliğini yeni bu yöntemlerden de istifadeyle, yeni yöntemlerle ortaya koymaları gerekir. yani böyle bir yöntem kullansınlar demiyorum tabii ama günümüz şartlarına uygun bir şekilde efendim, mesela örnek söylüyorum, bununla ilgili keşke çok güzel bir video yapılabilse, sosyal medyalarda paylaşılabilse efendim gibi düşünüyorum ve buna benzer çalışmalar yapılabilir. Tabii Müslüman olarak bizleri ilgilendiren kısmı az önce şöyle söylediğim gibi Allah-u Teala kişinin kendi hevasını putlaştırmasından bahsediyor. Kendi hevasını put edineni görmedin mi diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Müslüman dıştaki putları yıkmış durumda, onlar tapmıyor. Ama içte de bir ilahlaştırma söz konusu, ona karşı da bir mücadele gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Gönül alemindeki o manevi putları da nefsin hevesinin oluşturduğu efendim şeyleri de kalpten temizlemek, onların değersizliğini kendimize göstermemiz gerekiyor. Bunun da yolu tabii ki efendim nefs ile mücadele etmek, efendim nefsi tanımak. Özellikle nefs ile mücadele eden büyüklerin kitaplarını, sözlerini okumak, dinlemek ve kendimizi efendim o aynalarda görmek ve ona göre acaba ben gönlümde hangi şeyleri büyütüyorum diye düşünüp onları bulup tespit edip onların değersizliğini ortaya koyarak da bir içte de mücadele yapmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Muaz radıyallahu anh'in bu uygulaması ile ilgili bir hatırayı burada aktaracağız. Amr bin Cemuh radıyallahu anh, şehit olacak bu sahabi daha sonra, Beni Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden Amr bin Cemuh ve kendine göre çok değer verdiği bir putu var. Ona aşırı özen gösteriyor. Üzerine ipek bir örtü örtüyor. Her sabah ona güzel kokular sürüyor, tapıyor. Ayrı bir değer veriyor. Tabii bu Muaz radıyallahu anh ve ekibinin çok dikkatini çekiyor. Onlar geceleyin bir uygun bir vakitte o putu oradan alıyorlar. Ve oraya yakın bir yerdeki çukura atıyorlar. Tabii çok uzaklardan da bakalım bu ihtiyar, bu putperest ne yapacak diye gözlemliyorlar. Bakıyorlar ki sabahleyin yine putunun yanına gidiyor. Tabii şok oluyor Amr bin Cemuh. Putunu yerinde göremeyince bu ihtiyar çılgına dönüyor. Onu arıyor, tarıyor ve etrafta mı nereye gitti bu put? Bakıyor ki sonunda bir çukurda pislikler içerisinde yatıyor putu. Tabii çok kızıyor. Onu saygıyla kaldırıyor, temizliyor ve eski yerine koyuyor. Durumdan haberdar olan gençler akşam yine Amr uyuyunca putu alıyorlar efendim, çukura atıyorlar yine. Yine Amr kalkıyor, aynı şeylerle karşılaşınca çok şaşırıyor. Onu buluyor, temizliyor, kokulandırıyor efendim, tapıyor, yerine koyuyor. Ve bu durum birkaç kez tekrar ediyor. Tabii bir türlü çözemiyor. Bunu kim yapıyor? Bunun arkasında kim var? Veya put kendisi mi gidiyor? Sonuçta tanrısı olur ya. Efendim ona inanıyor çünkü. Amr'ın kızgınlığı tabii artık had safhaya çıkıyor. Sonunda bakıyor ki her gün onu temizliyor, yerine koyuyor ama put gidiyor, çukura düşüyor. Nasıl put? Efendim sonunda bakıyor ki onu koruyamayacak. Bu işi çözemiyor. Ve sonunda gidiyor, onun boynuna bir kılıç asıyor ve diyor ki ey Menat diyor, bunu sana kimin yaptığını bilmiyorum ama eğer sende bir güç varsa kendini korursun diyor. Tıpkı bu kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın o putları kırmasına çok da benziyor hakikaten. Tabi gençleri uzaktan takip ediyorlar ve ertesi gece yine o putu oradan alıyorlar. Bu kez ölü bir köpeğe bağlıyorlar ve bir kuyuya atıyorlar. Sabah olunca ihtiyar yine putu göremiyor. Gene aynı manzara. Etrafta araştırmaya başlıyor ve onu yüzüstü düşmüş bir şekilde, köpek leşine de bağlanmış bir şekilde görünce diyor ki Allah'a yemin ederim ki diyor, sen bir tanrı olsaydın bir kuyunun ortasında bir köpekle birlikte olmazdın diyor. Ve tabii İslam'ı duymuş, Allah'tan başka ilah olmadığını davetlerin haberi var. gelip Müslüman oluyor kıymetli kardeşlerim. Ve Müslüman olduktan sonra İslam'a büyük hizmetler yapıyor Amr bin Cemuh radıyallahu anh. Ve Uhud'da şehadet mertebesine eren Uhud şehitlerinden birisi, Allah şefaatine nail etsin. Tabii bu olay bize gösteriyor ki kıymetli kardeşlerim, ister dışta ister içte olsun, insanların inandıkları, değer verdikleri şeylerin asıl mesele, insanın işte kendi gönül aleminde değer verdiği, putlaştırdığı şeyler varsa onların bir değersizlik tarafını da görebilmesi, bu da ancak manevi eğitimle, bir mürşidi kamilin terbiyesiyle mümkün ki o putlardan kurtulabilsin. Müslüman asla efendim kolay kolay putperest olmaz, olmamıştır da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda endişelenmediğini ümmet için haber veriyor. Ama riyadan efendim endişelendiğini söylüyor ümmet için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani iç alemimizdeki putlaştırmalardan da kurtulmak kamil mümin olmamızın bir gereği. Allah-u Teala bizi o putlardan kurtarsın inşallah. Muaz radıyallahu anh ve arkadaşlarının bu faaliyetleri, tabii her gün çok yoğun demiyoruz bunu ama demek ki zaman zaman yapıyorlardı bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif edinceye kadar sürmüştür. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir dolunay gibi Medine-i Münevvere'ye doğunca Muaz radıyallahu anh onun peşinden hiç ayrılmaz olmuştur. Artık kendi başına bir faaliyet değil, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak onun emri üzerine bir faaliyet yapma uğrunda Efendimiz'in hizmetinde bulunmuş, sohbetlerini takip etmiş efendim. Ve İslam uğrunda yapacağı çalışmalarda Resulullah Efendimiz'in direktiflerine göre hareket etmeye başlıyor. Daha önce diğer sahabilerin yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'i bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz'den öğrenmeye başlıyor. Hem lafzıyla, hem manasıyla, hem ameliyle ve İslami bilgilerini almasında bizzat onun muallimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oluyor diğer sahabiler gibi. Tabii bu kabiliyetli genç kısa sürede sahabenin Kur'an'ı en iyi okuyanlarından birisi oluyor. 4 sahabi var, onlardan biri sırasına giriyor. Ve aynı zamanda Allah'ın dinini en iyi bilen alim bir sahabi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'a öyle güzel bir İslam yaşıyor ki Muaz radıyallahu anh, Efendimiz ona hep demiştir, ey Muaz seni seviyorum diye iltifatta bulunduğu oluyor. Bir gün işte Mescid-i Nebi'de Efendimiz namaz kıldırıyor. Çıkarken Muaz'ın elini tutuyor ve ona dönüyor. Yüzüne bakarak, ey Muaz seni seviyorum buyur Efendimiz. Ne büyük bir mutluluk. Şöyle bir genç olarak kendimizi onun yerine bir koysak. Acaba Peygamber Efendimiz dönüp de bize seni seviyorum der mi? Veya biz Peygamber Efendimizin seni seviyorum dediği bir genç olmak için nasıl bir yol takip etmeliyiz? İşte Muaz radıyallahu anh gibi Kur'an'ı en iyi bilen, İslam'ı en iyi bilen efendim ve yaşayan bir genç olduğumuzda Allah'ın izniyle o kervana, Efendimizin sevdiklerinin kervanına katılırız. Cenab-ı Hak hepimizi o kervana katılanlardan etsin kıymetli kardeşlerim. Yine bir gün onun elinden tutuyor Efendimiz. Muaz'a, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum buyuruyor. Muaz da, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'a yemin ederim ki ben de seni seviyorum diye karşı veriyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyuruyor. Ey Muaz, sana her namazın arkasından şu kelimeleri söylemeni tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım, bana seni zikretmek, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerif, bu dua çok önemli. Peygamber Efendimiz seni seviyorum dedikten sonra ona bu duayı yapmasını tavsiye buyurmasından birçok manalar çıkarılabilir. Birincisi, bir Müslüman gencin efendim burada nasıl vasıflara sahip olduğunu bu duadan görebiliriz. Bir Müslüman genç, önce Muaz bin Cebel gibi bir Müslüman genç nasıl olmalı? Zikir ehli olmalı. İkincisi, şükür ehli olmalı. Üçüncüsü, ibadetlerini, hüsnü ibadet, güzel ibadet eden, kulluğunu güzel yapan, hüsn derecesinde yapan bir genç. İşte Allah Resulü'nün sevdiği bir gencin üç özelliği diyebiliriz buna. Veya bütün Müslümanlar için tabii geçerli de, şu an direkt gençleri konuştuğumuzdan dolayı biz böyle söylüyoruz. Yani her mümin için bu üç vasıf çok önemli. Demek ki zikir ehli birisi olmak, bir genç olmak çok önemli. Bugün günümüzde baktığımız zaman gençlerimizin zikre teşvik edilmediğini görüyoruz genel manada. Yani zikrin bir kere ne olduğunu önce ortaya koymak lazım. Malumunuz birçok amel zikir yerine geçiyor. Nedir onlar? Birincisi, Kur'an-ı Kerim zikirdir malumunuz. Namaz zikirdir. Efendim, Allah'ı tesbih etmek zikirdir. Efendim, Allah'ın ismini anmak bir zikirdir. Bunların hepsi ayet-i kerimelerde geçer. İlim meclisleri bir zikirdir. O zaman bu vasıfların hepsini bir genç kendisinde barındırmalı. Bu vasıflara sahip olmalı. Kur'an-ı Kerim'le güzel bir dostluğu olmalı. Efendim, namazlarını hakikaten en büyük zikirdir namaz. Güzel kılmalı. Yani onun için de tabii namaza çalışmak lazım. Güzel namaz kılmak için fıkhi şeyleri bilmek yeterli değil. Namazın esrarı dediğimiz, namazın ruhaniyeti, manevi boyutunu da güzelce öğrenmek lazım. Bu konuda hemen ulaşabileceğiniz bir kitapta söyleyeyim. İmam Gazali'nin İhya-u Ulumuddin adlı eserinde namaz babı ki Esrar-ı Salah, namazın sırları diye. Oradan bir namaz okumak lazım şöyle. Anlamaya çalışarak ve onları hayatımıza aktarmaya çalışmak. Güzel bir namaz kılan genç. Namazı baştan savar gibi kılan değil de hakikaten hakkını vererek kılan bir genç. Tabii bazen bunlar gençlerimizde oluyor. Ama bakıyoruz, zikir ehli derken zikri kısıtladığını görüyoruz. Allah'ı zikretme hususunda pek az zikrediyoruz. Tesbihatımız az oluyor. Tesbihatları yapmıyoruz. Ardından وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاسِيلًا. Sabah akşam yani sürekli Cenab-ı Hak buyuruyor, Rabbinin ismini zikret. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, çok zikretmek. Yine ayet-i kerimelerde ey iman edenler Allah'a çokça zikredin buyuruluyor. Ya eyyuhallezine amenü zkurullaha zikran kesira. Değil mi? Ayet-i kerimelerde var. Dolayısıyla çok zikirden bahsediliyor. Şimdi tabii gençlerimiz çok okumaya yönlendiriliyor. Ama bunları dengeli yapmak lazım. Yani hiçbir ayette çok okuyun, çok namaz kılın yok. Namaz 5 vakit, oruç yılda farzları konuşuyorum tabii ki. Yılda 1 ay, hac ömürde bir defa farz efendim. Zekat yılda bir kez veriyoruz. Ama zikre gelince Cenab-ı Hak çokça yapmamızı tavsiye buyuruyor. Dolayısıyla elbette ki okuma da yapacağız, kitaplar da okuyacağız ama zikre de bir vakit ayırması lazım. Bir Müslüman gencin bir evradı, zikri olması lazım. Tabii bunun da en güzel yolu zikir ehline danışmak. Yani manevi büyüklerden, Allah dostlarından efendim sorup nasıl zikredeceğini, hangi ölçülerde zikredeceğinin tarifini de almak gerekiyor ki güzel bir zikir ehli olsun. Zikrini devamlı yapabilsin. İnsan kendi başına 3-5 defa yapar ama ondan sonra genelde efendim unutur. Halbuki bir Allah dostunun terbiyesinde olsa, onun verdiği eskarı günlük yerine getirse, evradı yapsa, efendim onun üzerine de ekleyebilse, işte zikir ehli bir genç olmuş olur. Allah'a bu dua yaparken bunu da fiiliyata da çevirmek, bunun için de bir çaba sarf etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Başka, şükür ehli olmamız isteniyor. Malumunuz şükretmek çok önemli. Şükretmek demek Allah'ın nimetlerini görmek demek. Allah ne nimetlerle donatmış bizleri. Bir genç olarak bize verilen nimetlere bakacağız ki aslında gençlik Allah'ın verdiği nimetlerin zirvesini yakalamak oluyor bir yönden. Hangi yönden? Özellikle bedeni sağlık yönünden. Efendim bütün organlarımız efendim tıkır tıkır çalışıyor. Hepsi yerli yerinde efendim. İşte bu büyük bir nimet. Gençlik nimeti çok büyük bir nimet. Ve gençliğinin bu nimetin karşılığında Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür halinde bulunmak, ibadete, güzel ibadete sarılmak ve husn ibadetik, ibadeti güzelleştirmek. Dolayısıyla yaptığımız ibadetleri, yaptığımız zikirleri, ilim meclislerini, namazları, efendim salavatları, zikirleri, bütün bunları, oruçlarımızı, her şeyimizi güzel yapmaya, yani onlar üzerinde çalışıp onları güzelleştirmeye gayret etmemiz gerektiğinde bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Efendim, tabii daha birçok şeyler düşünülebilir. Bunlar yeterli diye düşünüyorum acizane. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'in şahsında demek ki toparlayacak olursak sevdiği gencin üç özelliğini haber vermiş oluyor. Bir, zikir ehli genç. İkincisi, şükür ehli bir genç. Efendim, üçüncüsü, ibadetlerini hüsn derecesinde yapabilen bir genç. Evet, ibadet etmek güzel bir nimet. Ama güzelce, hakkını vererek ibadet etmek ise mükemmel bir ihsan-ı ilahi. Hüsn malumunuz ihsanla alakalı. Bu da bize, buradan da anlıyoruz ki, ibadeti en ta'budallah ke'enneke tarah. Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet şuurunu yakalayabilmek, bilincini yakalayabilmek. Bize bu ufkumuza hedef olarak konmuş. Fe'in lem tekün tarah. Eğer sen onu görmüyorsan da fe'innehu yarak. Allah seni görüyor. Evet, bu bilinçte bir kulluk yapma mertebesini hatırlatıyor bize. İşte bu üçünü elde eden bir genç, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdikleri arasında olur inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi böyle olmayı nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Muaz radıyallahu anh, Kur'an'ı ezbere bilen ve onu güzel okuyan sayılı kişilerdendir. Sahabe arasında bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Kur'an'ı 4 kişiden öğrenin. Demek ki onları Efendimiz sahabe arasında mezun etmiş, yetkili kılmış. Kim bunlar? Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Übey bin Ka'b radıyallahu anh, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anh. Hazreti Ömer de Muaz radıyallahu anh'ı şöyle takdir etmiştir: Analar bir daha Muaz gibisini doğuramaz. Bunu Hazreti Ömer söylüyor. Nasıl bir genç demek ki? Ne kadar güzel bir genç efendim. Nasıl bir İslam'a hizmet etmiş? Nasıl bir ilimlerde derinleşmiş? Nasıl bir Kur'an ehli olmuş? Buradan görüyoruz. Bu genç sahabi yaşayışında zühd ve takvaya büyük önem vermiş. Zühd ne demek? Dünyadan yüz çevirmek demek. Yani dünya nedir? İnsanın kalbinde yer eden dünyevi herhangi bir sevgidir. Mala, meta ve efendim diğer şeylere, makam, mevki, şöhret gibi şeylere olan sevgidir kıymetli arkadaşlarım. Bundan yüz çevirmek, takva, efendim korunmak, ibadetlerde güzel ibadet etmek, günahlardan, haramlardan korunmak, helallere yapışmak gibi manaları var. Daha derin manaları da var tabii ki. Takva çok önemli. Muaz radıyallahu anh geceleri teheccüd namazı kılar ve namazın sonunda şöyle dua ederdi: Allah'ım, şu anda gözler uykuda ve gökte yıldızlar parlamış durumda. Sen ise diri, her an yaratıklarını gözetip duransın. Rabbim, bana dünya ve ahirette hidayet nasip eyle. Şüphesiz sen vadinden dönmesin diye dua edermiş kıymetli kardeşlerim. Dini ilimlerde öyle bir seviyeye ulaşıyor ki Muaz radıyallahu anh, daha Resulullah Efendimizin sağlığında fetva verme yetkisi veriliyor. Birkaç sahabeden birisidir. Biri de mesela Hazreti Ali Efendimiz ve o İslam devletinde hakimlik görevine çok genç yaşlarda getirilmiş, çok zeki, çok efendim fehmi kuvvetli bir genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şöyle takdir etmiş: ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Böyle gençlere ne kadar ihtiyacımız var şimdi. Haramı helali en iyi bilen, insanlara bunu anlatabilen, fetva verebilen Allah-u Teala sayılarını çoğalsın inşallah. Yani bir gencimizin böyle bir ufku olmalı. Bir Muaz bin Cebel şahsiyetinde kendimi nasıl yetiştirebilirim diye bir ufku olmalı kıymetli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç yıl sonra onu bu genç yaşında İslam'ı anlatıp öğretmek ve Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek üzere Yemen'e vali ve tebliğci olarak göndermeye karar veriyor. Yolculuk öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında geçen konuşmayı Hazreti Muaz şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderirken şöyle dedi: sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin? Ben Allah'ın kitabındakilerle diye cevap verdim. Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne ile hükmedeceksin? Allah'ın Resulünün hükmettiğine dedim. Eğer onda da bulamazsan kendi görüşümle içtihat ederim diye cevap veriyor. Bunun üzerine Allah Resulü nebisini sevdiği konuda başarılı kılan Allah'a hamdolsun diyor. Onu takdir ediyor ve Yemenlilere size ashabımdan ilmi ve dini en iyi bilen hayırlı bir kimseye gönderiyorum diye de bir mektup yazıyor. İşte bu hadis-i şerif çok önemlidir. En büyük ölçü budur. Kıymetli kardeşlerim, tabii buradan çok hükümler çıkıyor da bir genç olarak ne öğüt almalıyız diye bakacak olursak, yani ilk bakacağımız kaynak tabii ki her zaman Kur'an-ı Kerim'e iyi sarılmak olmalı. Ondan sonra hadis-i şeriflere iyi sarılmak olmalı. Ve oradan Kur'an ve hadisten beslenmeliyiz. Hayatımızı buna göre tanzim etmeliyiz. Efendim, kendi görüşlerimizi Kur'an'ın ve hadisin önüne geçirmemeliyiz. Tabii ki yetişmiş bir genç olduğu zaman ya alim olduğu zaman, içtihat edeceği zaman da yine bu kaynaklara bakacak kişi. Onu da buradan görmüş oluyoruz. Yemen'e gidecek ekip hazırlanıyor. 21 yaşındaki Muaz'ın başkanlığında ekip, tebliğ ekibi Medine-i Münevvere'den yola çıkıyor. Son konuşmasında Muaz Peygamber Efendimiz'e hala ilmi sorular sormaya devam ediyor. Bu kadar ilme aşık. Diyor ki: ey Allah'ın Resulü, Allah Teala katında amellerin en sevimlisi hangisidir? Efendimiz şu cevap veriyor. 21 yaşındaki gence söylüyor bunu, bakın. Dilin Allah'ın zikrinden dolayı yaş olduğu halde ölmendir. Bu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Zikir ehli olmak ve sürekli Allah'ı zikreden bir yapıda olmak, bu yapıya kavuşmak, bunu hedeflemek, yani günlük hayatımızın boşluklarını hep zikirle doldurma alışkanlığı edinmek gerekiyor. Efendimizin tavsiyesinden bunu anlıyoruz. Yani evradu eskar olacak bir gencin, bir de günlük hayatında diyelim ki otobüste gidiyoruz. Sürekli bir efendim ona göre işte ben ineceğim yere kadar bir salavat getireceğim bu zamana kadar. Demek kelime-i tevhid okuyacağım. Efendim Allah'ı zikredeceğim. Şuradan şuraya geçene kadar şunu yapacağım gibi boşlukları en azından, en az diyorum bu asgari, zikirle doldurmak. Ayrıca zikre vakit ayırmak, Allah'ı zikretmek çok önemli. Bugün belki birçok manevi sıkıntılarımızın sebebi az zikrimizden kaynaklanıyor. Allah'a en sevimli amel demek ki bu şekilde ölene kadar bir zikir halinde olmak. Zikirde efendim kendimizi geliştirmek, kalpten dile, oradan bütün bedene yayılan bir zakir olabilmeyi burada hedeflemek olduğunu anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Şimdi şöyle düşünüyorum, yani 21 yaşında kaç tane gencimiz bu vasıflara sahibiz? Bizler de dahil. Ama bunu kendimize örnek almamız lazım ve hedefimize bunları koymamız lazım. Birinci hedeflerimiz bunlar olmalı ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım. Allah'a sevgili gelen amelden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhabbetini celbeden amel, muhabbetullah. Demek ki Allah muhabbeti zikirle geliyor kıymetli kardeşlerim. Durup dururken insan efendim muhabbet bahisleri okuyarak, aşk bahisleri okuyarak Allah'a muhabbeti artmış olmuyor. Sadece o bilgileri öğrenmiş oluyor. Onu yaşayarak ancak muhabbetullah zuhur ediyor. Buna da ayrıca dikkat etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz bu göndereceği ekiple beraber yürümeye başlıyor. Bu yürüyüş her zamanki uğurlamadan farklı olarak uzun sürüyor. Sonunda ne kadar bu uzun olduğu anlaşılıyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vedalaşırken Muaz'a şöyle diyor: "Ey Muaz, belki bir daha beni göremeyebilirsin. Allah seni dinde başarılı kılsın, muvaffak etsin ve sana hidayet nasip etsin. Önünden, arkandan, sağından, solundan, yukarıdan ve aşağı tarafından gelebilecek her türlü bela ve musibetlerden korusun. Senden insanların ve cinlerin kötülüklerini uzaklaştırsın. Muaz, belki mescidimi ve kabrimi ziyaret edersin." Tabi Muaz'ı bu cümle çok etkiliyor, hüzünleniyor. Gönlünün biricik gülü, iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmanın verdiği acıya bir de dünya gözüyle bir daha görememe haberi eklenince Muaz radıyallahu anh gözyaşlarını tutamıyor. O ağlıyor, diğer dostları da tabii ağlıyorlar. Bu durum karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü Medine tarafına çeviriyor. Muaz'a ve onun şahsında kendisini görme ve sohbetinde bulunma şerefine eremeyenleri şöyle teselli ediyor Efendimiz: "İnsanların bana en yakın olanları takva sahibi kimselerdir. Onlar nerede olurlarsa olsunlar ve kim olurlarsa olsunlar fark etmez." Çok büyük bir müjde aynı zamanda geliyor kıymetli kardeşlerim. Asırlar, kıyamete kadar bu geçerli. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık takva ile oluyor. Takva, tasavvuf da takva demek zaten aslında. Takvayı yaşamak demek daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kavramlardan birisi de takvadan Cenab-ı Hak çok bahsediyor. Müttaki bir mümin olmayı, müttaki bir genç mümin olmayı hedeflememiz lazım. Takvanın ölçülerini öğrenmemiz lazım. Takva, kişinin ruhani kabiliyetlerini artırması, ruhaniyetini güçlendirmesi, nefsaniyetini zayıflatması, günahlardan, başta şirklerden korunması, tevhide sarılması, günahlardan korunması, sevaba sarılması, en üst mertebesi ise Allah'tan başka her şeyi gönlünden çıkarması, sadece kalben Allah'la beraber olması hali ki, işte takvanın zirvesi de bu olmuş oluyor. İşte Allah ve Resulüne yakın olanlar da işte gerçek müttakiler, bu zirveye çıkmış olanlar oluyor kıymetli kardeşlerim. Hepsini yapmakla beraber. Evet, dediğimiz gibi takva şirkin her çeşidinden uzak durmakla başlıyor. Gönülden de o şirki çıkarmak lazım. Sonra günahların her çeşidini terk etmek ve Allah dışında kalpte bir şeyin yer etmemesi, Allah Teala'dan başka sevgiler ve sevgililerden geçebilmek ve hakiki sevgiliden uzak kalmanın korkusu aynı zamanda. Asıl ulaşması gereken takva ölçüsü bu. Takvanın iki özelliği var. Bir sakınmak, bir de sığınmak anlamı var. Yani sakınacaksınız ama aynı zamanda sığınacaksınız. Günahlardan, kötülüklerden, maleyaniden, kötü ahlaktan, efendim bütün bu afetlerden sakınacağız. Sevaplara, iyiliklere, güzelliklere de yapışacağız, sığınacağız. Allah'tan gayri her şeyden sakınacağız, Allah'a sığınacağız. Tabii bu yüksek bir kalbi kıvamı da gerekli kılıyor. Cenab-ı Hak hepimizi nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimizin hayatı da bu ölçüleri getiriyor. Bu aşamalardan geçenler peygamber dostu olmayı hak ediyor tabii olarak. Tabii bu hüzünlü bir ayrılış ve bu son konuşmanın ardından kafile yoluna devam ediyor. Dolunay ise sallallahu aleyhi ve sellem yıldızları kayboluncaya kadar onlara gözleriyle uğurluyor. Dolunay yıldızları kayboluncaya kadar sahabilerini gözleriyle uğurlamıştır. Yüreklerde bir hüzün kalıyor ve bir de takvayı yaşayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile manen beraber olmak ümidi. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.